Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili dinleyiciler, sıcaklar arttıkça, yaz geldikçe insanların soğuk meşrubata, soğuk içeceklere ilgisi artmaktadır. Günümüzde bu işi tutan, bunun yerini tutan pek çok içecek var. Kolalar var, gazozlar var, meyve suları var. Ancak değişik tatları sevenler ananevi içeceğimiz şerbetten vazgeçememektedirler. Evet, şerbet, içecek demek zaten malum. Şarap, şerbet, meşrubat, çorba hepsi şirp Arapça kökünden gelir. Hepsi içecek manasına gelir. Şirp içmek demek. Çorba içilen şey, meşrubat içilen şey, şurup, şarap hepsi içilen şey manasına gelmektedir. Bu şerbet de öyle tabii. Şerbetin Türk mutfağında köklü bir yeri var sevgili dinleyiciler. En basit ifadeyle, meyve sularıyla veya çiçek sularıyla şeker veya balla tatlandırılmış suyun karışımıdır şerbet. Bunların çoğu meyvelerden ve çiçeklerden yapılıyor. Ancak eskiden fıstıktan, bademden, böyle kuru yemişlerden yapılan şerbetler vardı. Meyve çekirdeklerinden, efendim demir hindi, zencefil, nane gibi çeşitli köklerden ve aromatik otlardan da şerbet hazırlanmaktaydı, tarçın gibi. Ama daha çok meyvelerden şerbet yapılmaktadır. Bunların içine koku vermesi için karanfil, tarçın gibi baharat da atılmaktadır. Osmanlı saraylarında ve Osmanlı konaklarında büyük bir itinayla çok çeşitli şerbetler hazırlanırdı. Ancak geçmiş devirlerin şerbet çeşitlerinin bir kısmı bugün artık yapılmıyor, hatta unutulmuş. Bu unutulanlardan veya unutulmaya yüz tutan şerbetlerin başında efendim keçi boynuzu şerbeti geliyor. Harnup şerbeti. Hafif tatlıdır bu ve hararet kesmeye birebirdir. Yine mesela sübye var bir de. Badem içi ve kavun çekirdeği gibi malzemeler kullanılarak hazırlanan boza koyulunda bir şerbettir sübye. O da artık unutulmaya yüz tutan efendim şerbetlerdendir. Malum İslam dini alkollü içecekleri yasak etmektedir. Bunun yanında ecdadımız efendim caiz olan bu içeceği, bu şerbeti çok sevmiş, çok çeşitleri hasıl etmiş, çok çeşitli meyvelerden, çiçeklerden, şeylerden, nesnelerden şerbetler yapmış ve yaz günlerinde serin serin, kış günlerinde sıcak sıcak bunu içmiş. Ancak şerbet denince akla hep yazın içilen serin şerbetler gelmektedir. Halbuki kışlık şerbetler de vardır. Sıcak kaynatılarak içilen şerbetler de vardır. Onlar da işte bugün çayın yanı sıra verilen ıhlamur, efendim ada çayı, tarçın, kuşburnu gibi içeceklerle hala yaşamaktadır. Ancak şerbet denince herkesin aklına gelen serin yaz şerbetleridir. Bu bizim meşhur şerbetimizi yabancılar 17. asırda keşfetmişler sevgili dinleyiciler. Türkiye'ye gelen seyyahlar, yazarlar hep kitaplarında şerbetlerden ve şerbetçilerden söz etmişler. Meşhur Salomon Schweiger 17. asrın başında İstanbul sokaklarındaki şerbetçileri tarif ediyor. Ve onlar geçen kıştan kalma bir parça buz takdim ederler herkese diyor. Eskiden İstanbullular aşinaydı. Rengarenk başlıklı, küçük bir vücut hareketiyle eğilerek sırtında taşıdığı kaptan bardaklara şerbet dolduran şerbetçiler. Bugün artık bunlar İstanbul sokaklarında yok. Eskiden Bağdat, Şam gibi meşhur Osmanlı şehirlerinde de vardı. Halbuki Osmanlı devri İstanbul'un da şerbetçilik, tatlıcılar loncasının yani odasının bir alt kısmını oluşturacak kadar yaygın bir meslekti. Sultan Bayezid Camii ile Kocapaşa civarı da şerbetçilerin mekanıydı. Şimdi İstanbul'da tek tük turistik şerbetçilere rastlıyoruz. Ama onların da efendim kıyafetleri bir alem. Üzerinde bir tişört, altında bir kot, başında bir fes. Efendim güya eski zaman şerbetçilerinin kıyafetlerini canlandırıyorlar. Dohson isminde efendim bir İsveçli diplomat var. İsveç sefaret katibi. Aslen Fransız ama bunun çok kıymetli eserleri var. Osmanlı adetleri, örfleri ve daha ziyade devlet teşkilatı ile ilgili. Bu Dohson'un 18. asır Türkiye'sinde örf adetler diye bir araştırması var. Orada şerbet hakkında etraflı bilgiler veriliyor. Hali vakti yerinde olanlar şerbet denen tatlı bir içeceği tercih ederler diyor. Şerbetin orta haller için basit, zenginler için teferruatlı çeşitleri vardır diyor. Fakirler, orta halliler sadece bal veya şeker kullanırlar. Diğerleri ise limon veya portakal suyu, ağaç kabuğunu, menekşe, gül, safran, ıhlamur suyu vesaire katarak hazırlarlar diyor. Bir bardak suya bunlardan bir iki kaşık karıştıran Müslümanlar en nefis içeceği hazırlamış olurlar diyor. İçlerinden bazıları da şerbetlerin lezzetini misk, amber, efendim sarı sabır gibi muhtelif kokulu maddelerle arttırırlar diyor. Şerbet gün içinde ve bilhassa yazın çok içilir. Ama yemek zamanlarında ve hele hele hamur işlerinden sonra daha fazla kullanılır diyor. Vaktiyle Yunan kraliyet aşçısı Friedrich Unger 1835 yılında İzmir'e gelmişti. Türk tatlıcılık sanatını tetkik etmek, yerinde görmek için. O bir kitap yazmış. Almanca olarak Şark'ta tatlıcılık diye. Orada şerbete de bir kısım ayırmış ve çeşit çeşit şerbet türlerini nasıl hazırlandıklarını anlatmış. Malum ecnebiler bu işe bizden daha meraklı. Biz örf ve adetlerimizi unutuyoruz. Ecnebiler bulup bunları tatbik ediyorlar. Hele hele bizden ayrılmış olan Yunanistan gibi, Balkan devletleri gibi, Orta Doğu ülkeleri gibi yerlerde Osmanlı örf adetleri çok daha canlı bir şekilde yaşıyor. Maalesef biz reddi mirasta ustayız. İşte bu Friedrich Unger bu kitabında Türklerde misafirlere şerbet ikram etmenin vazgeçilmez bir gelenek olduğunu bilhassa vurgulamaktadır. Günümüzde şerbet bir bakıma hususi günler içeceği haline geldi sevgili dinleyiciler. Sevinçli bir olayı kutlamak için toplanıldığında şerbet ikram etmek adetten. Beldelere göre nişan, nikah, sünnet ve doğumdan sonra şerbet içilmektedir. Mesela bebeğin dünyaya adım atışının 40. gününü kutlamak için efendim gelen misafirlere, hediye veren misafirlere lohusa şerbeti ikram edilir. Lohusa şerbeti kırmızı lohusa şekerinden hazırlanır. Çok da gıdalı, besleyicidir. Kadın için de süt yapar. İşte mevsim kışsa sıcak, yazsa serin olarak verirler bu efendim lohusa şerbetini. İşte lohusa şerbeti, lohusa adetinin vazgeçilmez içeceğidir. İşte insan dünyaya geldiğinde şerbetle hayata gözünü açmakta, bundan sonraki hayatı da hep şerbetle devam etmektedir. Evet, çocuk büyüdü, oğlan çocuğuysa sünnet olacak. Kız çocuğu ise mahramalanacak. Yani örtünecek. 12 yaşında kız çocuklarına efendim eskiden güzel fereceler alınırdı, süslü, renkli, çocuğu heveslendirmek için. Ve bu mahrama giydiği gün efendim konu komşu toplanır, mevlüt okutulur ve şerbet ikram edilirdi. Oğlan çocuklara da sünnet olduğunda okutulan mevlütte şerbet ikram etmek adettendi. Çocuk sünnetlerinde yemek de verilirdi. Ancak şerbetten de vazgeçilmezdi. Demek ki doğumunda şerbetle doğumu kutlanılan insan, çocuklukta gençliğe adım atarken de, yani sünnetinde ve ferece giyişinde de yine hayatında şerbet efendim mühim bir rol oynamaktadır. Evet, oğlan çocuğu büyüdü, evlenecek yaşa geldi. Araştırıldı, bakıldı sağa sola. Efendim, o delikanlıya uygun bir kız bulundu. Efendim, kız evine haber gönderilir. Biz sizin kızınıza bakmaya geleceğiz diye. Kadınlar haberli veya habersiz de olabilir. Gider bu kızı görürler. Beğenirlerse, efendim, ailenin erkek mensupları giderler bu kızı istemeye. Şimdi bu kız isteme merasiminde oğlan bulunmaz. Oğlan bulunmaz. Efendim, kızın, oğlanın umumiyetle dayısı bulunur. Fakat bazen babasının da bulunduğu vardır. Varsa erkek kardeşi bulunur, eniştesi bulunur. Bunlar 3-5 kişi giderler. Kızın velisi kimse, babası, dedesi, amcası ondan kızı isterler. Kız evi tabii naz evi demişler. Eğer vermeye hiç niyeti yoksa keser atar. Vermeye niyeti varsa efendim bir soralım, danışalım sağa sola derler ve mühlet alırlar. Bu mühletten sonra kız tekrar istemeye gidilir. Kız istenir. Bu sefer oğlan tarafı müsbet kanaatlerini belirtirler. Ne yapalım? Allah yazdıysa olur. Allah hayırlı mübarek eder. Verdik derler. Verdik deyince hemen oğlan tarafının mensuplarının en genci kalkar, sırayla herkesin elini öper. Arkasından kız evi oğlanlara, oğlan tarafı misafirlerine şerbet ikram eder. Anadolu'da kız istenip de verilmesine şerbet içti, şerbet içildi tabir edilir. Yani filanca filanca ile şerbet içildi, şerbetini içtik derler. Oğlan evi yanında getirmiş olduğu hediyeleri hemen bırakır, kızı behlerler, yani peylerler, yani sözlerler, arkasından nişan ve düğün yapılır. Bakın burada da şerbet bir sosyal müesseseye, kız verme söz müessesesine efendim isim vermiştir. Şerbet içti. Demek ki efendim insanlar düğün öncesinde de şerbetin mühim bir yeri var insan hayatında. Evet, şerbetten bahsediyoruz. Şerbetin vazgeçilmez ikram yerlerinden birisi de mevlütlerdir sevgili dinleyiciler. Eskiden mevlüt okutulurken veya hatim duası yapılırken şerbet hazırlanır. O şerbetler billur sürahilerde bardakları yanlarında getirilir, ortaya konur. Bu mevlüt okunurken, Kur'an-ı Kerim okunurken, salat selam getirilirken, saltanatlı tekbir söylenirken bütün o duaların ruhaniyetinden bu şerbet istifade eder. Mevlüt bittikten sonra misafirlere şerbet ikram edilir ve şeker ikram edilir. İşte şerbet yine mevlitlerin vazgeçilmez içeceğidir. Binaenaleyh bir kişi doğdu, sünnet oldu, evlendi ve vefat etti. Hepsinde şerbet ikram etmek mühim bir adettir. Görün, insan hayatında şerbetin mühim safhalarında ne kadar önemli bir yeri var. Şerbet vazgeçilmez bir içecek. Evet, şerbetin yapılış biçimi türden türe az çok değişiyor sevgili dinleyiciler. Ama değişmemesi gereken bir kural var. Bu da şerbet yapımında metal kullanılmaz. Kesinlikle kaşıkla dahil olmak üzere bundan kesinlikle kaçınılır. Çünkü metal meyve suyunun asidiyle reaksiyona girer. Şerbetin hem tadını bozar hem de rengini bozar. Bir başka mühim kaide var. Şerbet yapıldığı gün tüketilmez. Eğer uzun süre saklanılacaksa kullanılan şeker miktarı iki katına çıkarılır. Ancak o gün hemen tüketilecekse bunun yarısı kadar şeker kullanılabilir. Evet, meyve şerbetleri sayı olarak daha çok. Vişne şerbeti, çilek şerbeti, ahududu, kayısı, turunç, portakal, frenk üzümü, nar, kızılcık, böğürtlen, koruk hep şerbet malzemesidir. Bugün de işte kokteyllerde alkollü içki içmeyenlere bu şerbet ikram ediyorlar. Bazı böyle nostalji yaşatan yerlerde şerbet yapıyorlar. Çiçek şerbetleri de vaktiyle Osmanlı saray mutfağından kalma bir gelenek, günün her saatinde sunulabilecek nefis bir içecek. En güzeli gül şerbetidir. Gelincik şerbeti, menekşe şerbeti, yasemin şerbeti, zambaktan, fulyadan, iğde gibi çiçeklerden hazırlanan şerbetlerdir bunlar. Hemen hemen tümü gül şerbeti gibi hazırlanır. Ancak zambak gibi kokusu ağır olan çiçeklerde yaprak miktarı gül şerbetindekinin yarısı seviyesinde tutulur. Çiçeklerden mevsimleri dışında da istifade etmenin yolu maya yapıp saklamak. Bunun için istenilen çiçekten 250 gramdan 1 kiloya kadar yaprak alınır. Bunların dip tarafları temizlenir. Sonra aynı ağırlıktaki şekerle iyice ovulur. Yapraklar ezilip de şekerin içinde hallolmaya başlayınca yine aynı miktarda şeker katılarak ovmaya devam edilir. Çiçekler koyuca bir macun durumuna gelir. Bir kavanoza sıkıca bastırılarak doldurulur. Üzerine de bir limonun suyu ilave edilir. Kavanozun kapağı hava almayacak şekilde kapatılır ve bir kenarda saklanır. Şerbet yapılacağı zaman maya suda eritilir, tülbetten geçirilerek süzülür ve suyla karıştırılarak servis yapılır. Gül şerbeti hokka gülünden, bülbül vazı denen gülden veya mayıs gülünden yapılır sevgili dinleyiciler. Her gülden yapılmaz. Uçlarındaki beyazları ve damarları çıkarılır ve yıkanır. Yarım kilo kadar gül çiçeği yaprağı, 1/4 litre su, 25 gram da limon tuzu, bir limonun suyu bir kavanoza konur. Kavanozun ağzı sıkıca kapatılır. Güneş alan bir yere konur, orada 3 gün bekler. Bu müddet sonunda yapraklar çıkartılıp atılır. Gül suyuna 500 gram şeker katılarak erimeye bırakılır. Öte yandan yarım kilo şeker 1/4 litre suda eritilir ve güllü şerbete karıştırılır. Bu karışım, bu halita tülbentli bir huniden geçirilir, bir şişeye süzdürülür. Şişenin ağzı hava almayacak biçimde sıkıca örtülür ve serin bir yerde saklanır. Artık gül şerbeti istenildiği zaman buz veya soğuk su katılarak servis yapılmaya hazır demektir. Portakal zamanı portakal şerbeti yapmak da mümkün. 6 tane portakalı alırsınız, kabuklarını soyarsınız. Beyaz kısımlarını iyice temizlersiniz. Küçük parçalar haline doğrarsınız. Çekirdeklerini çıkarıp atarsınız. cam bir kavanoza yerleştirirsiniz. Üstüne 50 gram limon tuzu koyarsınız ve 4 su bardağı şeker koyarsınız. Kavanozun kapağını kapatırsınız, buzdolabını bir gün dinlendirirsiniz. Bir gün sonra kavanozu buzdolabından çıkarırsınız, içindekileri tülbentle süzersiniz. Tülbentte kalan malzeme iyice sıkarsınız, bu kalan posayı atarsınız. 2,5 su bardağı kadar su ilave edersiniz, karıştırıp bardaklara boşaltırsınız. Bardakların bir kenarına da böyle ince portakal dilimleri takarsanız çok daha estetik bir portakal şerbeti olur. Sıcak memleketlerde bilhassa Orta Doğu'da, Suriye, Ürdün, Filistin, Adana, Maraş gibi yerlerde yine çok tüketilen bir şerbet vardır. Meyan kökü şerbeti. Meyan kökü şerbeti malum bir köktür bu. Toplanarak bir hususi ameliyeden geçirilerek bu meyan kökü şerbeti hazırlanır. Lezzeti çok emsalsizdir ve hararet almaya birebirdir bu meyan kökü şerbeti. Biz vaktiyle Orta Doğu vilayetlerinde bulunduğumuz zaman bu meyan kökü şerbetine çok rağbet ederdik. Gel zaman git zaman benim de başımdan bununla ilgili bir hadise geçti. Onu da yeri gelmişken size nakledeyim. Biz şerbete düşkünüz. Bir gün eve birisi geldi, bir arkadaş. Yaz günü baktım dolapta efendim az bir kola. Böyle büyük şişeleri oluyor malum, onun yarısında kola var. Fakat gazı kaçmış. Ben gazı kaçmış kolayı sever içerim. Ancak şimdi arkadaşa bunu kola diye ikram etsem içmez. Ben bunları güzel bardaklara koydum. Arkadaşa ikram ettim. Arkadaş bu ne diye içti? Meyan kökü şerbeti dedim. Ben Orta Doğu'da alışmışım. Meyan kökü şerbeti içiyorum. Nereden aldın bunu dedi. Bakkaldan aldım dedim. Allah Allah, ben de alayım bunun adı ne falan deyince artık tabii iş yalana da varmasın diye şeyi de bitirmişti şerbeti. Ondan sonra söyledim, dedim vallahi bu gazı kaçmış kolaydı. Eğer sana kola diye ikram etsem katiyen içmezdin. Meyan kökü şerbeti dedim, içtin. Yalan oldu mu? Olmadı. Malum kolanın esas maddesi meyan köküdür. Anadolu'da çok yetişir. Amerikalılar gelirler Türkiye'den, kilolarca, tonlarca meyan kökü satın alırlar. Mesela Ege'de çok yetişir. Götürürler memleketlerine. İşte kolanın ham maddesi bu meyan kökü şerbetidir. İçine asit katarlar, gaz katarlar. Olur kola. Esası meyan kökü şerbetidir. Gazı kaçmış kola aynen meyan kökü şerbetine benzemektedir. Eğer merak ettiyseniz siz de deneyin veya gazı kaçmış kolalarınızı atmayın. Meyan kökü şerbeti niyetine için.
Yavrum benim.
Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sembolü haline gelmiş, efendim İstanbul'un Silivri ötesinde çok güzel bir yeri olan bir cami var. Ayasofya Camii. Hem Müslümanların hem Hristiyanların bir kutsiyet atfettikleri ve efendim İstanbul'un en güzel abidelerinden birisi bu. Ayasofya Camii, eski ismiyle Fetih Camii. Daha yapıldığı ilk yıllardan itibaren ihtişamıyla efendim ve erişilmez bir sınırsızlığı temsil eden kubbesiyle herkesi şaşırtıp büyüleyen bir mabet bu. 1000 yıl neredeyse kilise ve 500 yılda cami olarak hem Hristiyanlığın hem de Müslümanlığın hizmetinde bulunmuş. İlk yapıldığı zaman büyük kilise, Megale Ekklesia denilen bir muhteşem mabetti burası. Daha sonra kutsal bilgeliğe Sofya, ona adanmış, Aya Sofya olmuş. Mukaddes Aziz Sofya. Mukaddes bilgelik, mukaddes hikmet manasına. Fetih'ten sonra bir ara Fetih Camii adı verilmiş ama daha çok Ayasofya olarak tanınmış. 1934 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla müze haline çevrilmiş Ayasofya. Ayasofya Bizans İmparatoru Justinianus tarafından yaptırılmış. 532 ve 537 yılları arasında yaptırılmış. 4-5 sene sürmüş mimarisi. Başka Ayasofya var. 2 tane daha var. Bu aynı adla yaptırılan 3. yapıdır. İlk Ayasofya yine aynı yerde, Roma devrinde yapılmış. Eski bir mabet üzerine bazilika tipinde yapılmış. 360 tarihinde yapılmış, ihtişamlı bir merasimle açılmış. Sokrates bunu anlatmaktadır, tarih yazarı. Bunun günümüzde hiçbir kalıntısı kalmamış. 404 yılında, yani yapıldığından 44 sene sonra İmparator Arkadios'a karşı ayaklanan halk tarafından bu birinci mabet yakılmış. Gelelim 2. Ayasofya'ya. 2. Ayasofya, Bizans İmparatoru 2. Theodosios tarafından yaptırılmış. 415 yılında ibadete açılmış. Ancak çok geçmeden bu bina da bir başka isyan neticesinde 532 yılında yanmış. İmparator 1. Justinianus'un 5. saltanat yılında meşhur bir Nika isyanı çıkmıştı. Bu Nika isyanı bastırıldıktan sonra imparator, önceki yapılardan çok daha ihtişamlı, asla yanıp yıkılmayacak bir mabedin yapılması emrini vermiş. Tarihçi Prokopios bu binanın yapımı hakkında bilgiler veriyor. 3. Ayasofya bu şimdiki olan. Miletos'tan İzidoros ve Trales'ten Antemios adlı iki tane mimar gelmiş ve bu binayı yapmaya başlamışlar. Yapım çalışmaları sırasında 100 tane usta, 1000 tane kalfa, 10.000 tane işçi çalışmış. Tabi imparator binanın bir an evvel bitirilmesini arzu ediyor. Ve eski şehirlerden kalma güzel mimari parçaların Ayasofya'da kullanılmak üzere İstanbul'a gönderilmesini emrediyor. Bu emri bütün eyaletlerine gönderiyor. Böylece Anadolu, efendim Suriye, Mısır ve Yunanistan'ın antik şehirlerinden mimari parçalar gemilerle Ayasofya'ya getiriliyor. 3. Ayasofya'nın yapımına 532 yılında başlanıldı. Süslemeleri dışında inanılması güç bir süre içinde 5 yıl 10 ay 24 gün sonra bitirildi ve 537 yılının 27 Aralık'ında ibadete açıldı. Açılış son derece ihtişamlı oldu sevgili dinleyiciler. İmparator Justinianus zafer arabasıyla Ayasofya'ya geldi ve Atrium'da Patrik Meras tarafından karşılandı. Beraber el ele girdikleri Ayasofya'da gördüğü ihtişam karşısında bana böyle bir ibadet yeri yapabilme talihini verdiği için Allah'a şükürler olsun dedi imparator. Açılışta 1000 tane boğa, 6000 tane koyun, 600 geyik, 1000 domuz, 10.000 tavuk, 10.000 horoz kurban edildi ve fakirlere çeşitli yardımlarda bulunuldu. Ayasofya, kubbeli bazilika türünün en mühim örneğidir sevgili dinleyiciler. 7000 metrekarelik ana mekanı var. Mermer sütunlarla bir orta, iki yan nef olmak üzere üç kısma ayrılıyor. Orta nef ile yan nefleri birbirinden ayıran, dördü sağda, dördü solda bulunan yeşilli siyahlı damarlı mermer sütunlar var. Bunlar Efesos'tan gelme. Yarım kubbenin altındaki 8 porfir sütun da Mısır'dan getirilmiş. Yapının içinde 107 adet sütun var. Bu sütunların üstündeki başlıklar Bizans taş işçiliğinin en güzel numunelerinden. 6. asıra tarihleniyor bu sütun başlıkları. Bunların üzerinde de İmparator Justinianus ile karısı Theodora'nın monogramları, yani isimlerinin baş harfleri yer alıyor. Evet, Ayasofya'nın en mühim yeri, en ihtişamlı yeri kubbesi. Kubbe yerden 56 metre 60 santim yükseklikte. Çapı 32 metre. Yapıldıktan 22 yıl sonra büyük bir depremle yıkıldı kubbe ve 562 yılında efendim Miletoslu İzidoros'un, bu eski mimarın yeğeni genç İzidoros tarafından tamir edildi ve 2,5 metre daha yükseltildi bu kubbe. Kubbede 40 tane pencere var. Bunların açıklığı da tabii tepeden aydınlatmaya yardımcı oluyor. Aydınlık bir mabet bu bakımdan. Yapıldığı günden itibaren sevgili dinleyiciler, dünyanın en mühim abideleri arasında yer aldı bu Ayasofya. Uzun yıllar Ortodoksluğa hizmet verdi. Sonra 4. Haçlı Seferi sırasında Latinler İstanbul'u işgal edince, 1203-1261 yılları arasında bir 50 senelik zaman zarfında, 55 senelik, 57-56 senelik zaman zarfında Katolikler kullandılar burayı. Bu arada Latinlere medyunu şükran olan İmparator 4. Alexios, Ayasofya'nın değerli birçok eşyasını bu Latinlere vermek zorunda kaldı. Onun için Ayasofya'ya ait pek çok mukaddes eşya halen Venedik'te bulunmaktadır. Evet, Ayasofya'da bugün görülebilen mozaikler gerçek birer sanat eseri sevgili dinleyiciler. Alt katta apsis yarım kubbesi içinde Meryem Ana ve çocuk İsa mozaiği var. Altın yıldız ve gümüş ağırlıklı parçalardan oluşuyor, bakımda çok kıymetli. Hazreti Meryem'in elbisesi lacivert cam mozaiklerle yapılmış. Bu alt katta da çok meşhur bir mozaik var. O da İmparator Kapısı'nın üstünde 6. Leon'un yaptırdığı mozaik. Orada da İmparator 6. Leon secde ederek Hazreti İsa'dan günahlarını affetmesini diliyor. Böyle enteresan mozaikleri var. Dünya sanat tarihinde bu bakımdan önde gelen mozaiklerdir bu mozaiklar. Tabii Ayasofya cami haline çevrilince bu mozaiklerin bir kısmı kazınarak çıkarılmış, bir kısmı ise üzerine beyaz alçı sürülerek iptal edilmiş. Çünkü İslam dini resim ve heykeli yasak ettiği için bunların bir mabette bulunması uygun olmadığından bu şekilde yapılmış. Müze haline çevrildikten sonra Amerikalı bilim adamları tarafından bu mozaikler tekrar aslında uygun bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. İstanbul fethedildikten sonra Türklerin ve Müslümanların adetine uygun olarak şehrin en büyük kilisesi cami haline çevrilir. Malum İslam hukuku, devletler hukuku bu imkanı vermektedir. Savaş neticesinde fethedilen yerin mabetleri isterse cami yapılır, isterse kilise olarak bırakılır. İşte Ayasofya'da İstanbul'un fethinin sembolü olmak üzere, efendim Türklerin Kızıl Elma idealinin bir idolü olmak üzere camiye çevrilmiş ve Fetih Camii adını almıştır. Fatih Sultan Mehmet bu camiye pek çok vakıf eserleri tahsis etmiş, yanına bir de medrese yaptırmıştır. Ayasofya Camii olduğu dönemde farklı zamanlarda 4 tane minare yapılmış yanına. Bunlardan bir tanesi Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış. Öbürü Sultan II. Bayezid tarafından yaptırılmış. Diğer ikisi de Sultan II. Selim tarafından yaptırılmış. Onun için Ayasofya'nın minarelerinin dördü de birbirinden farklıdır. İkisi birbirine aynısıdır. Ancak bir tanesi tuğla stili Fatih Sultan Mehmet devrine aittir. Diğer bir tanesi Sultan II. Bayezid zamanında yapılmıştır. Ve birbirine benzeyen diğer ikisi Sultan II. Selim devrine ait minarelerdir. Böylece bu dört minare ile Ayasofya'nın silüeti daha da güzelleştirilmiş ve depremlere ve tabii afetlere karşı bu minarelerin payanda olması sayesinde korunmuştur. İstanbul'un fethinden kısa bir süre önce Ayasofya yine harap durumdaydı sevgili dinleyiciler. Zaten Latinler zamanından beri Ayasofya iflah olmamıştı. Daha sonra bir takım depremler ve yangınlardan da zarar görmüştü. Bizans İmparatoru Fatih'ten bu Ayasofya'nın tamirine yardımcı olmasını istedi. Fatih Sultan Mehmet meşhur mimarlarını İstanbul'a gönderdi. Mimarlar Ayasofya'yı tamir edip geldiler ve bu tamir işini Fatih'e rapor ettiler. Bu raporda enteresandır. Mimar tamir faaliyetlerini anlattıktan sonra demiştir ki efendim kubbenin kenarına payandalar yaptım ve burada böylece kubbenin bir depremle çökmesine mani olduk. Onun yanına da gizlice minare yerlerini de hazırladım. Böylece bu minare yerleri görünüşte hem payanda olacak hem de yarın bir gün İstanbul'u fethettiğiniz zaman hemen minareyi buraya kondurma imkanı olacak. Mimar o kadar inanmış tabii İstanbul'un fethine. Nitekim kısa bir süre sonra İstanbul fethedildi. Ve daha önce mimar tarafından yapılan kaidenin üzerine Ayasofya'nın ilk minaresi yapıldı. Ve bu sayede işte Ayasofya önemli bir korunma imkanı buldu. Daha sonra Mimar Sinan da Ayasofya'nın dışına payandalar yaptı ve dayanıklılığını arttırdı. Ve böylece Ayasofya'nın günümüze kadar gelmesini sağladı. Onun için İşte Ayasofya'nın bugün hala ayakta olması, dünyanın günümüzdeki 7 harikasından biri sayılan Ayasofya'nın bugün hala ayakta olmasının en başta gelen amilleri Osmanlıların bu camiyi himaye etmeleridir. Ayasofya'nın içinde de bir takım ilaveler var. Abses içindeki mihrap ve mihrabın iki yanındaki tunç kandiller bu dinden getirilmişti. Mermer işlemeli minber, hünkâr mahvili ve müezzin mahvilleri de ayrıca cami haline çevrildikten sonra yapılan ilavelerdir. Bir de Sultan 1. Mahmut bir kütüphane yaptırmış Ayasofya Camii'ne. Bu ilavelerde dikkat edilen husus şu, bu da bizim dikkatimizi çekiyor ki yapının yapılan ilavelerle yapının birbirine uyumlu olmasına çok dikkat edilmiş. Ve mermer malzeme kullanılarak bu organik bağ devam ettirilmeye çalışılmış. Ayasofya Camii'nin kubbesindeki yazı ve büyük levhalar, yani Allah, Muhammed ve dört halifenin isimleri, 19. asrın ünlü hattatı Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin eseridir. Bunlar Ayasofya Müze haline getirildiğinde bir müddet dışarı çıkarılmış, ancak son yıllarda tekrar yerine takılmıştır.
Yemenim senden dursun, sil gözünün yaşını, ah yemenim, kollu yemenim, bir bahçeden bir bahçeye salla yemenim, ah severler seni.
Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta da Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya yine TGRT FM'de bu saatte ve Çınaraltı programında sizlerle beraber olmayı umuyor ve haftaya kadar hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.